Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 6 oldu ve 5403, Hicri Kamer 16 Şevval 1445 ve Miladi Takvim'le 25 Nisan 2024 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İslami Düşünce ve Heft Evreng isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Meysan Feriber, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi İran'ın köklü milleti asla Amerika'ya teslim olmayacak açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı reisi İranlı şirketlerin Sri Lanka'daki inşaat projelerine katılmaya hazır olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün dünya halklarının gözünde Siyonistler en nefret edilen rejimdir dedi. General Fedevi gerçek ve ait operasyonu Siyonistleri tüm dünyanın alay konusu haline getirdi dedi. İran, Gazze şeridindeki soykırımın durdurulması için Birleşmiş Milletler'in derhal harekete geçmesini istedi. Ve Siyonist ordusunun özel birlik komutanı istifa etti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, dün binlerce İranlı işçiye hitap ettiği konuşmada Amerika ve Batı'nın yaptırımlar ve İran milletine baskıdan gerçek amaçlarının millet ve İslami nizamına boyun eğdirmekten ibaret olduğuna işaretle İran'ın köklü ve büyük milleti ve İslam Cumhuriyeti'nin zorbalıklar karşısında teslim olmayacağını ve yaptırımları gelişme ve canlanma fırsatlarına dönüştürerek aydın geleceğe ulaşacağını ifade etti. İslam İnkılabı rehberi onların İran'ın servet itibar ve politikalarının bazı ülkeler gibi Amerika'nın elinde olmasını istediğini ancak İslam nizamı, İslam gayreti ve büyük ve köklü İran milletinin asla onların zorbalıkları karşısında boyun eğmeyeceğini ifade etti. İmam Hamenei beyanatının devamında Amerika ve Avrupalıların eşi görülmeyen şeklinde nitelediği yaptırımları dikkate almadan ekonomik konulardan söz etmenin imkansız olduğuna işaretle Batılıların İran'a karşı yaptırımları nükleer silah, insan hakları ve terörizmi destekleme gibi yalan meselelere bağladıklarını kaydetti. Batılıların yalan iddiaları ve çelişkili sözlerine Gazze'yi örnek gösteren İslam İnkılabı rehberi şöyle konuştu. Onlara göre bombardıman altındaki Gazze halkı teröristtir ancak 6 ayda binlercesi çocuk olmak üzere 40 bin kişiyi katliam eden acımasız, habis ve sahte Siyonist rejim terörist değil. İmam Hamine'nin sözlerinin devamında nükleer konuyla ilgili birkaç sene önceki sözlerine atıfta bulunup, Amerikalılar önce İran'ın nükleer meselesinde ne kadar geri adım atarsa ikna olacaklarını belirlesinler meselesini gündeme getirip şöyle dedi. Onlar asla bu sınırı belirlemek istemiyorlar çünkü onlar adım adım ileri giderek ülkenin nükleer teçhizatını o Kuzey Afrika ülkesi gibi kaldırmak ve İran'ın nükleer sektörünü kapatmak istiyorlar. Oysa sağlık, tıp ve diğer alanlarda nükleer faaliyetlerin sonuçlarına ülkenin çeşitli bölümleri ihtiyaç duymakta. Ayetullah Hamine'ye yaptırımların ülke ekonomisine zarar verdiğini ve ekonomik sorunlara yol açtığına işaretle ancak bu yaptırımların potansiyeller ve yeteneklerin harekete geçmesine yol açtığını kaydetti. Silah üretimi alanındaki gelişmeleri ve ilerlemeleri yaptırımları fırsata dönüştürmenin bir örneği olarak değerlendiren İslam İnkılabı rehberi sözlerine şunları da ekledi. Bu ilerleme işte bir yerde kendini gösterdi. İslami İran'ın yaptırım koşulları altında nasıl bu kadar ileri silah üretebildiği konusunda tüm düşmanları şaşırttı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İranlı şirketlerin ve uzmanların Sri Lanka'daki diğer inşaat plan ve projelerine katılmaya ve ülkenin ilerlemesine yardımcı olmak amacıyla teknik mühendislik hizmetleri vermeye hazır olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi Sri Lanka'ya yaptığı bir günlük resmi ziyaretin devamında çarşamba gecesi iki ülkenin üst düzey heyetlerinin ortak toplantısında çok amaçlı hidroelektrik projesi Omavia'nın resmi olarak kullanılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken bu projenin ortak uygulanmasını iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın sembollerinden ve tezahürlerinden biri olarak nitelendirdi. İranlı şirketlerin ve uzmanların Sri Lanka'nın diğer inşaat plan ve projelerine katılmaya hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkenin kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla Sri Lanka'ya teknik mühendislik hizmetleri ihraç etmeye hazır olduğunu duyurarak şöyle konuştu. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini hızlandırmak için ilgili bakanların katılımıyla ortak bir çalışma grubun oluşturulmasını öneriyorum. Ayrıca ekonomik işbirliğine yönelik ortak komisyonun düzenli ve sürekli toplantıları iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin düzeyinin iyileştirilmesinde oldukça etkili olabilir. Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasının bir başka bölümünde Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımının devam ettiğini işaretle bu rejimin suçlarının durdurulması, Gazze ablukasının kaldırılması ve Gazze'nin mazlum ve güçlü halkına yönelik büyük yardımların başlatılması için İslam ve bağımsız ülkelerin koordineli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak tüm hukuk sistemlerinin gereği olarak işgal ve tecavüz hiçbir şekilde işgalciye mülkiyet hakkı ve meşruiyet kazandırmaz. Aynı zamanda saldırganın ve işgalcinin derhal sınır dışı edilmesi, yargılanması ve cezalandırılması gerekir. Söz konusu görüşmede Sri Lanka Cumhurbaşkanı da İran İslam Cumhuriyeti'nin Omavia Hidroelektrik Projesinin tasarım ve uygulaması dahil olmak üzere bu ülkenin yeniden inşasına katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek bugün Sri Lanka başta İran olmak üzere dostlarının desteğiyle kendini yeniden inşa ediyor ve ilerliyor. Bu bağlamda bu süreci kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla ikili ekonomik işbirliği ortak komisyonun bir sonraki toplantısını en kısa sürede gerçekleştirme kararı aldık. Ayrıca ekonomik ilişkilerin düzeyini iyileştirmenin yollarını da inceledik. Sri Lanka Cumhurbaşkanı ülkesinin İran ile bölgesel ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeye olan ilgisini dile getirerek şunları belirtti. Bölgedeki olay ve gelişmeler bugünkü müzakerelerimizin odak noktalarından birini oluşturdu ve Suriye'deki İran konsolosluğunun yapılan saldırıyı tüm anlaşmalara ve uluslararası hukuka yönelik bir saldırı olarak değerlendirdiğimiz için kınadık. Filistin ve Gazze halkın hakları konusunda da önemli görüşmeler yaptık. İki ülke Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerinin ve suçlarının durdurulması gerektiği konusunda hemfikir ve hiçbir mazeretin bu suçların devamını haklı çıkaramayacağına inanıyor. Sri Lanka'nın Filistin meselesindeki resmi tutumu bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yönündedir.
Cumhurbaşkanı Reisi Amerika bölgedeki bazı ülkelerle ilişkilerini normalleştirmek, Siyonist rejim için güvenli bir ortam oluşturmaya çalıştı ancak başarısız oldu ve bugün Siyonistler dünya halklarının gözünde en nefret edilen rejim haline geldi ifadesini kullandı. İran Beyaz Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Sri Lanka'ya yaptığı bir günlük ziyaret planının devamı olarak çarşamba akşamı yerel saatle Colombo kentindeki Kalpitiya Ulu Camii'ni ziyaret ederek ibadet edenlerle buluşup sohbet ederken bu camide akşam namazını da kıldı. Reisi birlik ve beraberliği günümüz İslam dünyasının vazgeçilmez ve önemli bir ihtiyacı olarak değerlendirerek şöyle konuştu. Başta Amerika olmak üzere düşmanlar IŞİD gibi terör grupları oluşturarak İslam dünyasında güvensizlik, cinayet ve tefrika yaratmaya çalışıyorlar. Bu nedenle Müslümanlar arasında tefrika oluşturacak her türlü eylem ve söylemden kaçınmak son derece elzemdir. Reisi Siyonist rejimin benzeri görülmemiş baskı ve zulmü ve Gazze'deki katliam ve soykırımı İslam ümmeti arasındaki ihtilafların bir sonucu olarak değerlendirdi ve şunları ekledi. Bundan 45 yıl önce İmam Hümeyni Rahmetullah Siyonist rejimi bölgenin güvenliği açısından kanserli bir tümör olarak değerlendirmiş ve Filistin'in özgürlüğünü İslam aleminin birinci meselesi olarak vurgulamıştı. Bugün rahmetli imamın bu açıklamasının doğruluğu herkes için ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı sözlerine şunları da ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Filistinlilerin haklarını savunmayı tüm Müslümanların ve özgür dünyaya halklarının görevi olarak görmektedir ve bugün evini, vatanını, dinini, namusunu, canını, haysiyetini savunanlara destek vermenin ülkeler için namusunun savunucusu mu, şerrin yoldaşı mı olduğunun göstergesi olduğuna inanıyor.
İran İslam Muhafızlı Ordusu Genel Komutan Yardımcısı gerçek ve ait operasyonu Siyonistleri tüm dünyanın alay konusu haline getirdi. Bu şu anda bile medya ortamında bu rejimin liderlerinin itiraflarında açıkça görülüyor açıklamasında bulundu. General Ali Fedevi çarşamba akşamı Sebzevar Şehitler Mezarlığı'nda düzenlenen Onur Şehidi Hamit Rıza Eldağ'ın şehadetinin birinci yıl dönümü töreninde şunları kaydetti. Biz İslam İnkılabı rehberinin heyderi iradesi ve devrim muhafızlarının gücüyle hareket ettik ve şeytani güçleri rezillik geldi. Medyada gördüğünüz gibi tüm dünyanın alay konusu oldular. Bu da İslam devriminin gücüdür. General Fedevi sözlerine şunları ekledi. Siyonist rejimin liderleri ve dünyanın kötü insanları İslam Cumhuriyeti'nin konsolosluğuna saldırarak kendilerini aptal durumuna düşürdüler ve koşullar onların ağır şekilde cezalandırılmasını gerektiriyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı ayrıca şunları kaydetti. Maddi ve dünyevi hesaplara göre dünyanın en büyük güçleri kabul edilirler ama İslam devriminin gücü en yüksektir. Çünkü o Allah'ın kudretine bağlıdır ve Hizbullah'ın zaferi bizzat Yüce Allah tarafından garanti edilmiştir. General Fedevi ayrıca şunları belirtti. Düşmanlar İslam Cumhuriyeti'ni harekete geçmemesi için yalvarsa da bu operasyonda Heyder'i kararı verildi ve devrim muhafızları Heyder'in yardımcısı ve askeri gibi davranarak onları susturdu. Cani Siyonistler ne zaman İslam devriminin evlatlarını tehdit edecek olurlarsa cezalandırılacaklar. Bu yeni kurulan kuraldır. Artık bundan kaçamazlar.
İran'ın Cenevre'deki temsilcisi Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı'na ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne yazdığı mektuplarda uluslararası kuruluşların bu soykırımı durdurmak için derhal harekete geçmesini talep etti. Yeni Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Bahreyni, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserine hitaben yazdığı ayrı mektuplarda, Siyonist rejimin Gazze şeridinde işlediği savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımın bir listesini hazırlayarak, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki vahşeti artık kimseyi şaşırtmıyor, bu soykırımı derhal durdurun ifadesine yer verdi. İran'ın Cenevre Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Gazze Sivil Savunma Enstitüsü'nün Han Yunus'ta Nasır Tıp Kompleksi'nde İsrail güçler tarafından öldürülüp gömülen Filistinli şehitlere ait toplu mezarların bulunmasına ilişkin raporuna atıfta bulunarak şunları ifade etti. Bu gerçek, bu korkunç suçlara bir an önce son verilmediği takdirde bu tür trajedilerin tekrarına kaçınılmaz olarak tanık olacağımızı göstermektedir. Bu mektuplarda Bahreyn'i uluslararası hukuka, uluslararası insani hukuka ve Cenevre Dörtlü Sözleşmesi gibi önemli uluslararası belgelere istinaden hastanelere ve tedavi tesislerine saldırıları, savaş aracı olarak insanların aç bırakılması, insani yardımların ulaştırılmasının engellenmesi ve bu gibi durumlar insanlığa karşı suçların ve savaş cinayetlerinin yadsınamaz örnekleri olduğunu belirtiyor. Bu bağlamda Mısır'daki El Ezher Üniversitesi yayınladığı bildiride Siyonist rejimin Gazze şeridinde kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik barbarca suçlarını kınadı. Bunlardan sonuncusu El Nasır ve El Şifa hastaneleri bölgesinde toplu mezarların bulunmasıydı. Gazze şeridi Sivil Savunma Örgütü pazartesi günü yaptığı açıklamada Siyonist ordu güçlerinin Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nden cumartesi günü çekilmesinin ardından ortaya çıkan toplu mezardan çıkan ceset sayısı 283'e yükseldi.
İsrail kaynakları çarşamba gecesi şu anda Gazze şeridinde görev yapan İsrail ordusundaki özel hayalet biriminin komutanının aniden görevinden istifa ettiğini bildirdi. Siyonist gazete Yedut Ahronot'un internet sitesinde bu İsrailli komutan istifa etmeye karar veren diğer iki üst düzey subayı, yani ordunun askeri istihbarat şubesi başkanı ve ordunun merkez bölge komutanına katıldı ifadeleri yer aldı. Öte yandan Siyonist rejim medyası Siyonistler Refaim Özel Birliği komutanının da istifa etmeyi planladığını duyurdu.
Amerika dünyayı daha güvenli hale getirme bahanesiyle Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık silah gönderiyor.
Son günlerde Gazze Dayanışma Hareketi'nin merkezi haline gelen New York'taki Columbia Üniversitesi yetkilileri öğrencilere gösterilerin sona ermesi için 48 saatlik süre verdi.
Ve son haberimiz, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kuveyt Emiri ve Ürdün'ün Areş Meydanı'na ilişkin ziyaretiyle ilgili ortak açıklamasının içeriğini reddederek İran İslam Cumhuriyeti'nin bu meydandaki hakkına vurgu yaptı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Ordibeş 1403, Hicri Kameri 16 Şevval 1445 ve Miladi 25 Nisan 2024 Perşembe. ...90 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Ordibeş 1305'te ilk radyo verici istasyonu ve telsiz telgraf İran'da faaliyete geçti. İlk radyo verici istasyonu ve telsiz telgraf ilk başta Savaş Bakanlığı'nın denetimindeydi. 1304 yılında başlayan Tebriz, Meşhed, Şiraz, Kerman, Hürremşehir ve Kermanşah şehirlerinde Kablosuz cihazların kurulumu 1305 yılının ortalarında tamamlandı. Nihayet Ocak 1305'te Tahran ve şehirlerin tüm kablosuz cihazları bunları yönetmek için eğitilmiş çalışanlarla birlikte posta ve telgraf nezaretine verildi. ...532 yıl önce tarihçilere göre 25 Nisan 1492'de Avrupa'nın son İslam devleti Granada'ya düştü. İslam dininin ortaya çıkışı ve Batı Asya ile Kuzey Afrika bölgelerine yayılmasından sonra İslam orduları Cebelit Tarık Boğazı üzerinden Avrupa'nın güneybatı bölgesine girmiş ve bu bölge İslam'ın kontrolü altına girmiştir. 8 asır boyunca İslam halifeleri şimdi İspanya olan bu bölgeye o dönemde Endülüs adı veriliyordu. Zamanla İspanya'daki Hristiyanlar başkalarının da yardımıyla Müslümanlar arasında fitnenin çıkmasına zemin hazırladılar ve Endülüs topraklarını Müslümanların elinden aldılar. Bu dönemde İspanya şehirlerinden çok sayıda Müslüman Granada'ya gelmiş, bu şehir bir süre onların kontrolü altında kalmıştır. Nihayet İslam Devleti'nin Avrupa'daki son üssü olan bu şehir, milattan sonra 25 Nisan 1492'de Hristiyanların eline geçerek Müslümanların bu bölgedeki 800 yıllık hakimiyetine son verildi. Bu bölgedeki İslam yönetim çağına bilim ve bilginin gelişmesi eşlik etti. Kur'an ve hadis ilimleri, fıkıh, tabiat ve tıp bilimleri, astronomi ve matematik, felsefe ve edebiyat bu bölgedeki Müslümanların ilmi ve kültürel boyutunun tezahürleri olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte yukarıdaki bilimlerin yanı sıra bugün İspanya'da kalıntıları Müslümanların İslam dinini hayatın her alanında gösterme konusundaki yenilikçi düşünce ve çabalarının işaretleri olan İslam mimarisinden de bahsetmek gerekir. ...53 yıl önce bugün 25 Nisan 1971 yılında Amerikan halkının bu ülkenin Vietnam'daki askeri operasyonuna yönelik geniş itirazların sürdüğü bir sırada yaklaşık 200 bin Amerika halkı ülkenin başkenti Washington'da protesto gösterisi düzenledi. Aslında bu protesto gösterisi Amerika halkının bu ülke devletinin Vietnam topraklarına karşı saldırgan politikalarına karşı bugüne kadar yaptıkları protestoların en geniş gösterisi sayılıyordu. 1964 yılında başlatılan Vietnam Savaşı'nda Amerika Vietnam'a 500 bin asker gönderdi ki bunlardan 10 binlercesi bu savaşta öldü veya yaralandı. Bu yüzden de Vietnam'da savaşının genişlemesi ve çatışan her iki taraftan can kaybının artmasına paralel olarak Amerika halkının kendi evlatlarının Vietnam'a gönderilmesine muhalefet etmeleri yönündeki itiraz sesleri hayli arttı. Washington iç ve dış baskıların artması ve Vietnam'da savaş cephelerinde aldığı peş peşe yenilgileri dolayısıyla 1975 yılında bu ülkeden çıkmak zorunda kaldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Paris'te İslam karşıtlığına protesto.
Karar.
Amerikan üniversitelerinde Gazze protestosu, dersler iptal edildi, yüzlerce kişi gözaltında.
Ve Cumhuriyet.
Son yıllarda artan ekonomik sorunlar çocukları çalışmaya zorluyor, okulda değil işteler.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ali Verçin 23 Nisan tarihli kararı gazetesinde Türkiye IMF'ye mi gidiyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. IMF'ye soralım. Senin temel görevin nedir? Cevap. 190 ülkenin bir araya gelerek kurduğu bir para fonuyum. Amacım aşağıdaki konularda üyelerime yardımcı olmaktır. Küresel düzeyde finansal istikrar sağlamak, para konusunda küresel işbirliğini artırmak, uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasına katkı vermek, istihdam artışı sağlamak, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek ve küresel çapta yoksulluğu azaltmak için çalışmak, sıraladığım konular ve bu konuları tamamlayıcı diğer IMF anlatıları tüm gerçeği tam olarak yansıtmıyor, hatta karartıyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Çünkü IMF'nin teknik olarak tek bir amacı vardır. Alacaklıların alacaklarını tahsil etmelerini sağlamak. IMF'nin görevi bu kadar yalın ve basittir. Geriye kalan bütün görevler bu amaç için destekleyici faaliyetlerdir. Sudan'da, Somali'de veya başka bir yerde insanlar açlıktan kırılıyormuş. Makedonya'da işsizlik oranı %30 ve Tacikistan'da %60 olmuş. Bunlar IMF'nin umurunda bile olmaz. Bunlara Dünya Gıda Örgütü, Dünya Bankası veya diğer yardım kuruluşları bakar. Fakat borçlu bir ülke dış borçlarını ödeyemezse, işte o zaman bir para fonu olarak IMF hemen devreye girer. IMF'nin devreye girmesi demek, alacaklıları hiç merak etmeyin, bütün alacaklarınızı ben ödeyeceğim demektir. Tekrar edelim, IMF'nin tek amacı, alacaklıların alacaklarını tahsil etmesini sağlamak. Çünkü alacaklı alacağını tahsil edemezse o da başkalarına olan borçlarını ödeyemeyebilir. Bu ödeyememezlik durumu küresel çapta ardışık ve tetikleyici bir niteliğe bürünürse sistemik bir finansal kriz tehlikesi ortaya çıkar. Küresel çapta sistemik bir krizi önlemek için IMF finansal olarak batmış veya batma emareleri gösteren herhangi bir ülkeye eğer şartlarımızı yerine getirirseniz size hem dış borçlarınızı ödeyecek hem de bir miktar rezerv oluşturacak kadar düşük faizli kredi verebiliriz teklifi yapar. Devamla, fakat sizin IMF'ye bu kredileri geri ödeyebilecek ve bizden sonra da piyasadan piyasa şartlarıyla borçlanabileceğiniz bir ekonomik yapıya kavuşmanız şart. Bunun için de ülkenizin finansal ve ekonomik yapısını hep beraber bir reforma tabi tutmalıyız. Hem dış borçları ödeyecek, hem döviz rezervi oluşturacak, hem de piyasadan borçlanabilecek bir ekonomik yapıya sahip olmaya bu dünyada kim itiraz edebilir? IMF'nin önerdiği veya şart koştuğu bütün reformların tek bir amacı vardır. Ekonomide iç ve dış borç ödeyebilecek bir kapasite oluşturmak. Dış borçları ödeyebilme kapasitesi oluşturmak için ihracatın artması ve ithalatın azalması gerekiyor. Bunun için de çok bilindik bir reform var. Devalüasyon. İkinci reform da bütçe açığını azaltmaya çalışmaktır. Bunun için de kamuda çalışanların azaltılması ve reel ücretlerinin düşürülmesi, çiftçilere her tür tarımsal desteğin azaltılması, yönetilen ve yönlendirilen kamusal malların pahalılaştırılması, vergilerin artması ve her tür kamu harcamasının kısılması zorunludur.
Faruk Çakır 23 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde "Pahalılığın sorumlusu kim?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hayat pahalılığı her konuda insanları derinden etkiliyor. Dünyadaki ülkeler arasında yüksek enflasyon bakımından ülkemizin 4. sırada olması da buna bir delil. Başka ülkeleri daha az etkileyen ekonomik kriz Türkiye'yi çok derinden sarsmış durumda, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bilhassa gıda ve yiyecek ürünlerindeki enflasyon görenleri şaşırtıyor. Tabii ki 100 TL ya da 200 TL'ye de 1 kilogram baklava satanlar olsa da kaliteli baklavayı 1000 TL'ye 1000 Türk lirasına satanlar da var. Türkiye idare edenler genel anlamıyla ve haklı olarak vatandaşa seslenirken, merdiven altı ürün almayın, sadece ucuz diye tercih etmeyin, sağlıklı ve kaliteli ürünler alın diyorlar. Peki 100 ya da 200 TL'lik baklavanın bu ölçülere uyduğuna kanaat getirmek kolay olur mu? O halde vatandaş sağlıklı ve kaliteli ürünlere nasıl ulaşacak? Hatırlanacağı üzere bir ara gıda fiyatlarının yükselmesinde 3 harfli marketler suçlandı ve sorumlu tutuldu. Hatta bu konu seçim meydanlarında gündeme geldi. Bu marketler sloganlarla kınandı. 3 harfli ya da çok harfli marketleri suçlamak çare ve çözüm olur mu? Onların da sorumlulukları vardır. Ancak esas ve doğrudan sorumlu Türkiye'yi idare edenler değil mi? Hem enerji gibi temel maliyet unsurlarına aşırı zam yapılması, hem de eğer marketler keyfi olarak zam yapıyorsa onları denetlemeyenler esas kabahatli olmaz mı? Başka pek çok konuda olduğu gibi zam ve enflasyon konusunda da esas sorumluları görmeme ve göstermeme temayülü dikkat çekiyor. Gıda ve yemek fiyatlarının yüksek olmasının sorumluluğunu tek başına lokanta ve kafelerde görmek de acaba böyle yorumlanabilir mi? Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda bir bardak çayın tahmini maliyeti hesaplanarak, mesela 3 liraya mal edilen bir bardak çay nasıl olur da 20 TL'ye satılır? Böyle bir ticaretten günlük şu kadar, aylık şu kadar kazanç elde edilir. Bu haksızlıktır deniliyor. Böyle hesap yapanlar haklı olabilirler. Ancak acaba bahse konu olan çay ocağı o sayıda çay satabiliyor mu? Mutlaka haksız kazanç peşinde koşanlar vardır. Fakat vatandaş bile bile pahalı olan ürünleri almaz. Piyasada gerçek anlamda bir rekabet varsa, haksız kazanç peşinde koşan kaybeder. Tabii ki bu durum rekabetin mümkün olduğu yerlerde söz konusudur. Fahiş fiyatla satış yapanları yola getirmek için restoranların boykot edilmesi için kampanya başlatıldı. Mutlaka faydalıdır. Ancak burada esas sorumlu olanları gözden kaçırmamak şartıyla. Mesela meselenin genel ekonomi politikaları ile ilgili olduğunu, doğrudan küçük esnafa yönelik hamlelerin sadece lokal ve geçici çözümler sunabileceğini belirten bir işletmeci, iş yeri kiralarına %100'ün üzerine zam geldiğini, asgari ücret ve temel maliyetlerde de benzer bir artış olduğuna dikkat çekmiş. Keyfi zam yapan marketleri, lokantaları, velhasıl haksız kazanç peşinde olan herkesi protesto edelim. Ama esas sorumluları da bilelim.
Tahran Radyosu.
Fatma Çelik, 23 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Erken seçim Erdoğan'ı dördüncü kez aday yapar" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Özgür Özel, erken seçim tartışmasını yeniden alevlendirdi alevlendirmesini ama erken seçim muhalefete mi yarar, iktidara mı, onu da iyi tartmak gerekiyor. Normal şartlarda Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçildiği sistemlerde Cumhurbaşkanı'nın siyasi sorumluluğu halka karşıdır. Dolayısıyla siyaseten başarısız bulunması halinde halk kendisini tekrar seçmeyerek siyasi sorumluluğu işletir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu nedenle yönetimden memnun olmayan halkın seçimlerin resmi olarak belirlenen tarihten daha önce yapılmasını talep etmesi demokratik bir hakkın kullanımıdır. Böylesine büyük bir ekonomik kriz döneminde halkın memnuniyetsizliği hemen her alanda artmışken, siyasal iktidarın değişmesi için demokratik hakkını kullanmak istemek de halkın en doğal hakkıdır. Buna şüphe yoktur. Bu doğrultuda 31 Mart seçimlerinin ardından "Ben bir erken seçim tartışması başlatmayacağım" dedim. Şimdi emeklinin sesini duymazsan, gençlerin geleceklerini karartmaya devam edersen, millet erken seçim isterse ben de haydi derim. Böyle giderse yakın diyen ana muhalefet lideri de bir yandan haklı. Ancak hatırlayalım, 1,5 ay kadar önce Erdoğan yerel seçimlerde partisi AK Parti adına oy isterken bu seçimlerin kendisinin son seçimi olduğunu söylemişti. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir demiş. Mevcut bakan Tunç da benzer açıklamaları yinelemişti. 2017 anayasa değişikliğinin değişmeyen düzenlemesine rağmen hükümet sistemi değişikliğini baz alarak ilk dönemini saymadan yapılan hesaplamayla Mayıs 2023'te ikinci defa aday olduğu söylenen Cumhurbaşkanı Erdoğan için pek tabii bu açıklama da doğru olacaktır. İktidarın aksini ileri sürmesi, Mayıs seçimlerindeki adaylığının anayasaya aykırı olduğunun kabul edilmesi elbette ki aykırıdır anlamına gelecektir ve tabii ki bunu yapmayacaklardır. O halde CHP Genel Başkanı Özel'in bahsettiği bu erken seçim talebi, bu hesaplamaları hali hazırda yapmış olan iktidarın kendisinden de geliyor olabilir. Yerel seçimlerdeki başarı sağlamlaştırılmadan gidilecek erken seçim, muhalefet partileri için gerçekten de erkendir. O yüzden muhalefetin önümüzdeki süreçte bin düşünüp bir adım atması gerekmektedir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Bazıları herkesin, halkın dini lideri olabileceğini düşünüyorlar. Halbuki ilahi liderlerin özellikleri dünyadaki siyaset liderlerinden çok farklıdır. İlahi lider söylediği şeylere, attığı adımlara, gittiği yola tüm benliğiyle inanıyor. Halbuki siyasi liderlerin muhtemelen güzel sözleri ve belagatli beyanları vardır fakat kendi söylediklerine imanları yoktur veya gerektiği kadar yoktur. Selamlar değerli dinleyiciler. Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı podcast programımızın 4. bölümünü dinliyorsunuz. Bu bölüm bilinçli iman veya taklitçi iman. Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları, Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet adlarında 4 bölümden oluşan kitaptır. Seyyid Ali Hamenei, 22 Eylül 1974, Ramazan ayının 4. günüydü. Eski günlerde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in öz öğretilerini coşku ve heyecanla anlatıyordu. Konunun daha iyi anlaşılması için siyasi liderlerden ilginç bir örnek vererek şöyle dedi. Doğu blokunun en büyük ülkesinin birkaç lideri, Hindistan'ın bağımsızlığından sonra dinsizlik iddiası ve her türlü madde ötesi düşünceyi şiddetle kınayan bir düşünceyle bu ülkeye gittiler. Hintliler büyük bir şaşkınlıkla bu komünist ülke liderlerinin alınlarında tilak imgesi olduğunu gördüler. Tilak, bir süre Hindistan devriminin lideri ve önderi olarak kabul edilen özgürlükçü biri ve Hindu dininin büyük din adamlarından biri sayılır. O, devrim esnasında vefat etti ve Hindistan'ın özgürlüğünü görmedi. Yıllar sonra o özgürlükçü adamın anısına bir nevi maneviyat ve ruhani içeriğe sahip olan Tilak adında bir imge geriye kaldı. Evet, Sovyetlerin maddiyatçı liderleri kamuoyunun dikkatini çekmek için alınlarına tilak imgesi çizmişlerdi. Yani biz sizinle aynı fikirdeyiz. Bu manevi ve iman ve ilahi sorumluluklardan uzak olan siyasi liderlerin şanıdır. Fakat ilahi peygamberler söylediklerine tüm benlikleriyle inanıyorlardı. Halkı davet ettikleri şeye herkesten önce kendileri hızlıca ulaşmışlardı. Hazreti İbrahim Halilullah, İslam'ı kabul eden ve Allah karşısında teslim olan ilk insanın bizzat kendisi olduğunu ve diğer insanların onun ardından geldiğini söylüyor. Bu ilahi liderlerin özelliğidir. Resul-i Ekrem de İslam'ın ilk yıllarındaki en önemli ve tehlikeli olaylarında hazırdı. Öncü ve ilerici. İmam Hasan Aleyhisselam Camii'nin vaizi Seyyid Ali Hamenei sözlerine şöyle devam etti. İman, Allah peygamberinin diğer özelliklerinden biridir. İman, yani söylediğine inanmak. İnanmanın belirtisi de kendisinin diğerlerinin önünde adım atması ve ilerlemesidir. Bu yüzden Bakara suresinin 285. ayetinde bize şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Âmenerrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn. Kullun âmene billâhi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nufarriku beyne ahadin. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah Resulü, Allah tarafından ona nazil olana iman etmiştir. Müminler ve ona katılanlar, etrafını saranlar ve davet sesini duyan seçkin insanlar da böyledirler. Hepsi veya her biri Allah'a iman ettiler ve Allah'ın melekleri ve başlangıçtan sona kadar olan semavi kitaplar ve tüm peygamberlerin hepsi bir hedefe ve bir varış noktasına doğru ilerleyen tüm kafilelerin öncüsüydüler. Bu tüm müminlerin söylediğidir. Biz peygamberlerin hiçbiri arasında fark koymayız. Bizim için İsa saygındır. Tıpkı Musa, İbrahim, İdris, Yakup, Circis, Nuh ve başlangıçtan sona olan tüm peygamberler saygındır. Hepsi Allah'ın görevlileridir. Bir hedefin memurları, hepsi bir çizgi üzerinde. Seyyid Ali buraya gelince daha ciddi bir ses tonuyla şöyle devam etti: daha sonra söyleyeceklerim için bir şahit olan bu 2-3 cümleye dikkat edin. Hem peygamber ve hem diğer peygamberler, müminler ve ona inananlar ve ona katılanların hepsi iman ediyor ve şöyle diyorlar: İşittik. itaat ettik. Fakat bu körü körüne bir itaat değil, bizim itaatimiz aydınlığa ve bilince dayalıydı. Sen Allah'tan istediğimiz mükafat senin mağfiretindir, başka bir şey değildir. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Seyyid Ali kendi sözlerinde iman meselesini bilinçli ve bilinçsiz olarak ikiye ayırarak şöyle devam etti. İman iki şekildedir. Bir çeşidi taklitçi imandır. Bizim babalarımız ve büyüklerimiz inandığı için biz de inanıyoruz. Zira bizim kitabımızda, bizim din alanında böyle diyorlar. Biz de böyle diyoruz. Bu iman ya taklit üzerinedir veya bağnazlık üzerine, tıpkı kamu imanı gibi. Eğer onlardan İslam peygamberine neden haklı olduğunu sorarsanız, hiç bilmiyorlar, hiçbiri cevapları yoktur. Babalar böyle dediği, okul öğretmenleri böyle dediği, çarşı pazar halkı peygamberin haklı olduğunu söyledikleri için bunlar da peygamberin haklı olduğunu söylüyorlar. Bu inanış onun bunun dilinden ve taklit üzerine ve gözü kapalı olarak kazanılmıştır. İslam'da değerli olan iman taklitçi ve bağnazlık üzerine olan iman değildir. Zira taklit ve bağnazlık üzerine olan imanın kaybolması da kolaydır. Bir çocuğun anne ve babası veya okul öğretmenlerinden bir imanı, hiçbir zahmete katlanmadan ve bedava kazandığı gibi, iman hırsızları da aynı şekilde bu imanı ondan bedavaya çalarlar. Birdenbire imansız bir kuşakla karşı karşıya oluruz. Seyyid Ali buraya varınca muhataplarına şöyle sordu. Kimi kastediyorum? Kısa bir süre bekledi ve şöyle devam etti. Benim imansız kuşaktan maksadım genç kuşak değil. Zira günümüz gençleri taklitçi olmayan, taassupsuz, bilince dayalı bir iman arayışındadır. Ben gençlerden önceki kuşağı kastediyorum. Toplumumuzun önceki kuşağını, bir şeylere inananları, tabii ki mersiye meclislerine gidiyorlar, tabii ki cemaat namazına gidiyorlar, fakat mantık üzerine olmadığı için, bilinç ve şuur ve farkındalık üzerine olmadığı için, camiyi de çok çabuk ateşe veriyorlar. İmam Hüseyin'i de çiğniyorlar ve onun için gerçekten değerli olan şeyleri de, tüm bunları feda ediyor, nitekim, görüyoruz, yapıyorlar. Günümüz Müslüman genç kuşağı, has bilinç ve aydınlıktan mahrum kalanlar, ayrıca maalesef o derin imandan mahrum olanlar, o anlayış sayesinde kendilerinde yerleşmiş bir inanç oluşturacak para ve makam ve şöhret ve popülerlik ve refah ve huzurdan vazgeçecek bir anlayış ve farkındalığa sahipler ve ne de geçen asırda olduğu gibi imanını, velev ki taklitçi imanını koruyacak güçlü bir kaleye. Zira son yüzyılda bunca fikir ve iman ve inanç eşkıyası yoktu. O günlerde düşmanın elleri, o hain parmaklar bizim toplumumuzun yapısına pek fazla girmemişti. Halkın başına istediklerini getirebilmek için onlardan gerçek dini, inancı almaları gerektiği sonucuna daha varmamışlardı. Gençlerden önceki bu kuşak, dünün bu gençleri, bugünlerde iman ve inancı kökten söken sele maruz kalmış ve bu sele karşı güçlü imanları da yoktur. Seyyid Ali bir nefes aldı ve şöyle devam etti. Değerli iman, bilinçli imandır. Anlayış ve şuur ile birlikte olan iman, basiretle gözü açık hatadan korkmadan oluşan imandır. Korunması için gazete okunmaması, falan kitabı okumaması, çarşı pazarda yürümemesi, falanca ile konuşmaması gerektiğini söylediğimiz bu iman kalıcı değildir. Eğer iman aydınlık üzerine, anlayış üzerine, düşünce üzerine, doğru muhasebe ile olursa en zor şartlarda da korunur. Bu yüzden eğer imanın güçlü olmasını istiyorsak, eğer imanımızın zayi olmamasını, eğer imanın bilinçli iman olmasını istiyorsak, mümin olmasını istediğimiz kişileri sürekli bilgilendirmeliyiz. Ali İmran suresinin sonundaki ayetler, bu bilinçli imanı bize tanıtıyor.
İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ulil elbâb.
Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Seyyid Ali ibretler kelimesini duraklayarak okudu ve şöyle dedi. Elbette ibretlikler vardır. Kimler için? Şaşkınlar için mi? Düşünmeyenler için mi? Hayır. Akli selim sahipleri için, akli selim ve anlama gücüne sahip olanlardır. Dikkat ediniz. Velayetin başından itibaren akli selimler özel bir arma ile ayrılmadılar ki, biz onlardan değiliz veya akli selim sahibi olamayız diyelim. Akli selim sahibi yani biz hepimiz dünyada olan diğer 3 milyar insanla tümü akli selim sahibidir. Fakat akıllarını biraz çalıştırmaları şartıyla. Tıpkı satın alıp evin bir köşesine bıraktığımız bir araba gibi eğer onu kullanmazsak aküsü boşalır ve çalışmaz. Ulil elbab, akli selim sahibi demek, fikir ve düşünce güçlerini çalıştıranlar demek. Kur'an-ı Kerim'in ince nüktelerinden biri ise işte bu ulil elbab'dır. Halk açısından akli selim sahibi olan, yaşamın tüm işlerinde öncü olan, hiçbir işte dolandırılmayan, iş hayatında, siyaset oyununda rakiplere karşı eli her yerde üstün olandır. Fakat Kur'an, gerçek değerin Allah'a bağlı olmak ve ilişki kurmakta görüyor, Kur'an açısından akli selim sahibi olan Allah'ı anandır. Onlar, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken, yani her haldeyken Allah'ı ananlardır. Tabii ki, bu Allah'ı anmak bir dervişin kendinden geçmiş mistik hali değil ki bazıları seviniyor ve biz ki her zaman Allah'ı anıyoruz desinler. Hayır, aktif olarak Allah'ı anmak, davranış olarak sayılacak şekilde Allah'ı anmak. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Bu tefekkür ve düşünmeyi yaptıktan sonra kalp ve görünüşteki dille şöyle diyorlar. Ey Rabbimiz, sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın. Bu bir ideolojinin en önemli ve en temel noktasıdır. Hayat kuran her ideolojinin esas noktası, ben bir iş için buradayım meselesidir. Hatta eğer Allah'a inanmıyorsa bile benim burada bir işim var diyor. Eğer Allah'a inanıyorsa şöyle diyor. Allah'ım sen bu gökyüzünü ve yeryüzünü bunca tantanayı boşuna yaratmadın. Sen batıl iş yapmakta münezzehsin. Öyleyse benim bir sorumluluğum var. Öyleyse benim bir yol kat etmem gerekir. Öyleyse ben bu şaşırtıcı ve hayat verici düzen karşısında bir iş için buradayım. Bu ilginç düzende bir yerim var ki eğer orayı doğru ve düzgün tıpkı senin istediğin gibi yapmazsam bu düzeni bozmuşumdur. Artık bizi ateşin azabından koru. Dikkat etmeniz gerekir. Tüm bunlar bir giriştir. Bilinçli imanı bu ayetlerden doğru kavramamız için bir giriştir. Seyyid Ali, Ali İmran suresinin 192. ayetini tilavet edip şöyle devam etti.
Rabbena inneke men tudkhilin nara fekad ahzeytehu ve ma lizzalimine min ansar.
Dikkat ediniz, buyuruyor ki, ey Rabbimiz, muhakkak ki sen, kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Evet, demek ki zulüm yolunda, küfür ve nifak yolunda, batıl yolunda hareket edenler zeval ve yok olmaya mahkumlar. Bu dünyada hiçbir şey onlara desteklemez. Peki bu zeki bilge adamlar, bu akli selim sahibi olanlar, bu yerde ve gökteki düşünürler, bu dünyaya beyhude gelmediklerini ve bu dünyanın beyhude yaratılmadığını anlayanlar, bir sonraki ayette Ali İmran suresinin 193. ayetinde şöyle diyorlar.
Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Ey Rabbimiz, can kulağıyla duyduk ki bizi imana doğru davet ediyor. İman getirdik. Bu davetçi görünüşte bir peygamber olabilir. Fakat batında peygamber onları Allah'a imana çağıran ve davet eden onların akıl, düşünce ve görüşleridir. Öyleyse davetçi onlara iman ediniz dedi. Onlar görüşleri, anlayışları, zekaları ve tam bilinçleri üzerinden iman ettiler. Bu iman ki bilinçli imandır, İslam'ın istediği imandır. Seyyid Ali saate bir baktı ve şöyle devam etti. Bir konu daha var ki onu çok özet olarak söyleyeceğim. Allahü Teala cahilce imana değer vermez. Zira Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde körü körüne taklitçi ve bağnaz imanları, ki genelde bu gibi inançların çoğu insanın başını eziyor, şiddetle kınıyor. Maide suresinin 104. ayeti şöyle buyuruyor.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ
وَأُنْلَرَا Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e itaate gelin denildiğinde, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey, din bize yeter, kâfi derler. Kâfirlere Allah'ın gönderdiğine ve peygamberin gelin, gelin peygamberin ne dediğine bakın denilince düşünmek yerine anlamaya çalışmak ve yollarını seçmek yerine babalarımızın yolu yordamı bize kâfidir. Bir yeni sözün peşinden gitmeyiz derler. Dikkat ediniz, her yerde peygamberle dönemin aydınlarıdırlar ve söylenecek yeni sözleri vardır. Fakat kâfirler ve bağnazlar ve geri kalmışlar yeni yolu sevmez ve kabul etmezler. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim de bunlara şöyle diyor: ya onların babaları bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Velev ki baba ve anneleriniz hiçbir şey anlamıyorlar. Kendi hayır ve şerrini bilmiyorlarsa siz yine onları taklit mi edersiniz? Bakınız, Kur'an ayetlerinde Allah taklit etmeyi nasıl yeriyor ve kötülüyor. Zaman geçmişti. Seyyid Ali ele alınan ayetlerin tilaveti için Fatimi Bey'e masanın arkasına geçmek için işaret etti ki bu kez herkes Kur'an ayetlerini daha dikkatli ve düşünerek dinlesin. Evet değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden derlenen Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast programımızın 4. bölümünü burada noktalıyoruz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Değerli dinleyiciler, Heft Evrenk adlı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Mazenderan ilindeki son gezimizde Mazenderan müziğine özgü bazı müzik aletlerini tanıyacağız. Ve Mazenderan'ın Hint asıllı kavimlerinden ve bu bölgenin müziğine olan etkilerinden bahsedeceğiz. Ve programın sonunda güzel bir Mazenderan ninnisi dinleyeceğiz.
Son birkaç program boyunca Mazenderan'daki farklı müzik türlerini tanımanın yanı sıra Bu bölgedeki bazı önemli enstrümanları da tanıdık. Mazenderan'ın antik müziğinden kalan enstrümanlardan birine kırne denir. Kırne, bu şehir bölgesinde yaygın olan tekniği çalgısına çok benzeyen kamışlı üflemeli çalgılar ailesindendir. Bu enstrüman 300 yıldan fazla bir süredir unutulmuştu ve Mazenderan'daki Amul şehrinin yıkıntılarında bulunduktan sonra yeniden canlandırıldı.
Kırne 5 santimetre olup iki ana parçadan oluşmaktadır. Ana gövdesi kamıştan yapılmıştır ve dibine inek boynuzundan yapılmış konik bir kısım takılmıştır. Kırne bugün Mazenderan bölgelerinin müzik gruplarının çoğunda kullanılmaktadır. Bu çalgı daha çok düğün törenlerinde deserkuten çalgısı ile birlikte çalınır. Şimdi deserkuten eşliğinde kırne enstrümanının güzel sesini dinleyeceksiniz. Dinlemiş olduğunuz müzik Mazenderanlı sanatçı çifti kırne çalan Perviz Abdullahi ve deserkuten çalan eşi Güldeste Zare tarafından icra edildi.
Mazenderan köylerinde geleneksel bir düğüne giderseniz kesinlikle kadın çevrelerinde çalınan müziğin farklı bir türünü duyacaksınız. Köy kadınları basit enstrümanlarla çalıp heyecan ve coşku yaratır. Bu basit araç bir çeşit leğenden başka bir şey değildir. Bu araca teşte lak denir. Geçmişte daha çok kullanılan lak, Mazenderan'da tahılları temizlemek için tepsi olarak kullanılan, ayrıca sofra başında içine pişmiş pirinç dökülen vesaire bir tür ahşap kaptır. Bu tür çalma leğen nevazi, leğen çalma denir. Günümüzde köylü kadınlar leğen çalmak için büyük metal tepsiler veya metal leğenler kullanıyor ve çalarken kulağa daha çekici gelmesi için üzerine bir fincan tabağı ve birkaç madeni para atıyorlar.
Leğen çalma Mazenderan'daki güzel kültürel tezahürlerden biridir. Mazenderan'daki müzik sanatı hocalarından biri Said Celal Muhammed'i bu enstrümanı Mazenderan müziğinde kullanmaya çalışmış ve onu kırne, karnay gibi diğer enstrümanlarla birlikte güzel bir şekilde sergilemeye çalışmıştır. Teşte La Keketen grubundaki Mazenderanlı kadınların leğen çalımını hep birlikte dinleyelim.
Thank you.
Müzik, diğer birçok sanat ve kültür gibi farklı ortamlardan ve kültürlerden etkilenir ve değişir. Mazenderan müziğinde de müzisyenlik yapan Hint kökenli kavim, Mazenderan müziğinin korunmasında ve aktarılmasında çok etkili olmuştur. Mazenderan halkı bu kavme Godar der.
Godarlar bir dönem göç etmek zorunda kaldılar. Bazı tarihçiler bu konunun 5. Behram'ın saltanat dönemiyle ilgili olduğunu düşünürler. Hamdullah Mustafa diyor ki, Behram döneminde mutrıpların işi arttı. Öyle ki mutrıplar artık günde 100 dirhemle yetinmezdi. Behram-ı Gur Hindistan'dan mutrıplık için 2000 çingene getirdi. Ve bu çingenelerin nesli İran'da hala mutrıplık yapıyor. Godar kavmi sanatçıları Doğu Mazenderan müziğinin gelişmesinde ve evriminde oynadıkları önemli role ek olarak Doğu Mazenderan müziğinde Mazenderan müziğinin Godar anlatımı olarak adlandırılan benzersiz bir üslubun anlatıcılarıydı.
Tahran Radyosu.
Godarlar Kuzey, Horasan, Türkmen Sahra ve Ketul bölgesinin müziğinin bazı özelliklerini Mazenderan'ın doğusundaki bölgelere aktarmışlar. Ayrıca Türkmen ve Kuzey Horasan müziğinden dutar ve kamança gibi bazı çalgıların aktarılmasında çok etkili olmuştur. Dudak melismaları icra etmek Godar özelliklerinden ve anlatılarından biridir. Aslında melismaları dudaklarıyla icra eden herhangi bir şarkıcının Godar'ı olduğu söylenebilir.
Godar kavminden Mazenderan'ın önde gelen müzisyenlerinden biri rahmetli Nizam Şikarçıyan'dır. Şikarçıyan bölgedeki en önemli ve özgün Godar müzisyeni olarak kabul edilir. Faaliyet gösterdiği yıllarda Doğu Mazenderan müziği üzerinde büyük bir etki bıraktı ve Mazenderan'ın özgün müziğini yok olmaktan kurtardı. Şimdi Üstad Nizam Şikarçıyan'ın icrasıyla Derviş melodisini dinleyelim. Üstad Nizam Şikarçıyan'ın sesi ve kamança çalımıyla Derviş adlı güzel Mazenderan müziğini birlikte dinledik.
Mazenderan müziği köklü bir müzik olarak bilinir ve icra edilen ezgiler daha çok aynı bölgeyi betimler. Mazenderan ezgileri her dinleyicinin Mazenderan geleneklerini iyice tanımasını sağlar. Mazenderan'da bu ilin kültürel ve geleneksel meselelerini iyi bir şekilde ve nesilden nesile yerel şarkılar şeklinde başkalarına aktarabilen birçok usta var.
Mazenderan müziğini iyi bilen ve halk tarafından faaliyet göstermiş olan Mazenderan müziğinin büyüklerinden Muhammed Rıza İshaki Gürci, Ebul Hasan Hoşro, Seyyid Cemal Muhammedi, Nur Muhammed Talebi, Nurullah Alizade ve Aşk Ali Şikarçı sayılabilir. Bu kişilerin her biri üslup sahibi olan Mazenderan müziğinin büyükleri olarak bilinir.
Doğduğumuz andan itibaren hepimizin birlikte büyüdüğü en eşsiz müziklerden biri de ana dilimizde bulunan ninnilerdir. Ninni, belirli bir bölgeye özgü olmayan popüler ve evrensel bir şarkıdır. ninniler binlerce yıldır çocukların kulağına fısıldanan, geçmişin zengin kültürünü müziğin diliyle aktaran huzur verici bir müziktir. Bir annenin çocuğu için umutlarından ve hayallerinden endişelerine kadar farklı temaları olan bir ninni çocuğu sakinleştirir, ona ve anneye keyifli bir uyku sağlar. Tatlı Mazenderan dilinde ve Banu Melik sesiyle güzel Maman Geri ninnisini dinleyin.
Değerli dinleyiciler, Hevsevreng isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi, İran'ın köklü milleti asla Amerika'ya teslim olmayacak açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı reisi, İranlı şirketlerin Sri Lanka'daki inşaat projelerine katılmaya hazır olduklarına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ayrıca bugün dünya halklarının gözünde Siyonistlerin en nefret edilen rejim olduğunu belirtti. General Fedevi, gerçek vaat operasyonu Siyonistleri tüm dünyanın alay konusu haline getirdi, dedi. İran, Gazze şeridindeki soykırımının durdurulması için Birleşmiş Milletler'in derhal harekete geçmesini istedi. Siyonist ordusunun özel birlik komutanı istifa etti. Amerika, dünyayı daha güvenli hale getirme bahanesiyle Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık silah gönderiyor. Kolombiya Üniversitesi Gazze Şehri halkına destek amaçlı mitingin bitiş tarihini uzattı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Kıymetli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu arada internetten www.parsu.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresinden yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-16-27-53 telefon numaramız sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.